Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd. Peygamberlerin tevhid davetinde Lut aleyhisselam'dan devam edeceğiz inşallah bugün. Lut aleyhisselam Azer'in oğlu Haran'ın oğludur. Yani Azer'in torunudur. Amcası İbrahim aleyhisselamın davetine iman etti ve onunla birlikte Babil'den hicret etti. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Lut ona yani İbrahim'e inandı ve dedi ki ben Rabbime muhacirim. Yani Rabbime gidiyorum. Şüphesiz ki o azizdir ve hakimdir. Mısır'dan dönüşlerinden sonra Gavru Zügar topraklarından Sedum'da yerleşinceye kadar Lut aleyhisselam, İbrahim aleyhisselamın bütün seferlerinde onunla beraber olmuştur. Kur'an-ı Kerim'de 27 defa zikri geçer. Ondan bahsedilen surelerden bazıları Araf, Hud, Hicr, Şuara, Neml ve Tahrim sureleridir. Sedum halkı insanların en facirleri, idarecilik bakımından ve hayat açısından en pisleri, ve şekil bakımından da en kötüleriydi. Allah'a karşı isyan eder ve onun peygamberlerine karşı harp ederler, yeryüzünde fesat çıkarmak için çalışırlardı. Yol keser, dosta hainlik yapar, toplantı ve meclislerinde utanmadan, haya etmeden, aleni olarak açıktan açığa günah işlerlerdi. Onların içerisinde tek bir olgun ve aklı başında salih kişi yoktu. Araf suresi 80-81. Ayetlerine mealen şöyle buyrulur. Lut'u da kavmine gönderdik. Onlara şöyle demişti. Alemlerden sizden evvel hiçbirinin yapmadığı pek fena bir işi mi yapıyorsunuz? Şüphesiz ki sizler kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere yanaşıyorsunuz. Muhakkak ki siz haddi aşan bir kavimsiniz. Neml suresi 54-55. Ayetlerinde şöyle buyrulur. Ve Lut'u da kavmine gönderdik. Kavmine fenalığını gördüğünüz halde, hala o pisliği yani erkeklerle fuhuş yapmayı sürdürecek misiniz? Siz kadınları bırakıp erkeklere şehvetle yaklaşır mısınız? Doğrusu siz ne yaptığını bilmez cahil bir kavimsiniz dedi. Ankebut 28-29. Ayetlerinde de Lut'u da hatırla. Bir zaman o kavmine gerçekten siz kendinizden evvel alemlerden hiçbirinin yapmadığı çok kötü bir iş yapıyorsunuz. Siz erkeklere yaklaşacak, yol kesecek ve toplantınızda edepsizlik yapıp duracak mısınız demişti. Ve Şuara suresi 160-166. Ayetlerinde de şöyle anlatılıyor. Lut kavmi de gönderilen peygamberleri yalanladı. Bir zaman kardeşleri Lut onlara şöyle demişti. Allah'tan korkmaz mısınız? Şüphesiz ben size gönderilmiş emin bir peygamberim. Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Bu tebliğim için sizden herhangi bir karşılık da beklemiyorum. Benim ücretim alemlerin Rabbine aittir. Siz insanların içinden kadınları bırakıp erkeklere mi gidiyorsunuz? Ve Rabbinizin sizin için helal yarattığı zevcelerinizi bırakıyorsunuz. Doğrusu siz haddi aşan bir kavimsiniz. Demek ki Lut aleyhisselamın kavmi rezillikler işleyen bir topluluktu. Kadınları bırakıp da erkeklere şehvetle yaklaşıyorlardı. Bu çirkin fiili işleme konusunda alemlerden hiç kimse onları geçmemişti. Yani daha önce bu çirkinliği yapan yoktu. İşte bunun için Lut aleyhisselamın zikri geçen ayetlerin çoğu, mümin kullar için eş olarak yaratılan kadınları bırakıp da alemlerden ilk defa erkeklere yaklaşmakla kavminin fıtratını bozduğuna işaret eder. Lut aleyhisselamın davetindeki en önemli sorunun alemlerde ilk olarak, dünyada ilk olarak erkeklere yaklaşma sorunu olması garipsenecek değildir. Çünkü kavmi Allah'a iman ve şirk koşmamaya davetinde Lut aleyhisselama icabet etselerdi, İçinde bulundukları bu kötü fiilleri bırakmadıkları müddetçe bu icabetleri sahih olmayacaktı. Yani bunun manası şudur. Onlar o zaman üzerinde ittifak ettikleri o pis adetlerini tamamen kökünden silip atmadılar ve o çirkin fiili kapatıp bertaraf etmediler. Bilakis bu fiil onların hayatlarının öyle bir parçası oldu ki bu rezil fiili terk etmeleri için Lut aleyhisselamın çağrısını bile garip karşılıyorlardı. Eğer Lut'un kavmindeki alemlerden ilk olarak erkeklere yaklaşma fiili ferdi bir ahlak olsaydı, bunu yapan mücrim O işini gizlerdi ve o iş daha hafiflerdi. Fakat isimleri ve sıfatları yüce olan Allah bize haber veriyor ki, Lut kavminin içinde tek bir aklı başında olgun ve salih bir kişi bile yoktur. Mutlaka dikkat çekmemiz gereken işin özelliği şu ki, Allah Teala her peygamberi kavminin hidayeti ve adet ve ahlaklarından ifsad ettiklerini ıslah etmek üzere göndermiştir. Bu ise kavminin içinde bulunduğu hastalıkları tedavi ederken peygamberin karşılaştığı en tehlikeli problemleri göğüslemesi gerektiğini gösterir. Bu durum kendisine ne kadar zorluk yüklese de böyle yapması gerekir. Çağımızda bazı davetçilerin gidişatı ise buna aykırıdır. Bu davetçiler günümüzden çok önce geçmiş olan meseleleri hallediyorlar. Günümüzdeki birçok meseleler karşısında ise sükut ediyorlar. Çünkü çağın sorunlarını gündeme getirmek tağutları kızdırmaktadır. Bu gibi davetçiler kendilerine herhangi bir külfet, zorluk ve belalar yüklemeyen, yani bunlara katlanmak zorunda bırakmayan bir davet istemektedirler. Burada Lut Aleyhisselam'ın kavminin müptela olduğu livata denilen fiilinde sakıncalarından, kötülüklerinden bahsetmek gerekir. Bu konuda uzmanların pek çok zikrettiği şeylerden bazıları şunlardır. Birincisi kadından yüz çevirme. Livat hallerinden biri erkeğin kadından yüz çevirmesidir. Bu bazen kadına yaklaşmada iktidarsızlığa kadar varır. Böylece evlilik vazifelerinden en önemli bir vazife aksar. Bu ise nesli yetiştirmektir. Bu vazife inkıtaya uğrar. Böyle bir erkek evlenmeye gücü yetse hanımı kurbanlardan birisi olur. O hanım bir türlü evinde huzur bulamaz. Evlilik hayatının esası olan sevgi ve şefkat konusunda maalesef bir sonuç alamaz. O ne evli ne bekar bir halde azap içerisinde hayatını geçirir. Bu adet şüphesiz ki nefsi meşgul ederek yıkar. Sinirlerde özel bir etkisi vardır. Sonuçlarından birisi de kişi ahlaki yönde nefsinde çelişkilere uğrar. Bundan dolayı kalbin derinliklerinde erkek olmak için yaratılmadığını hissetmeye başlar. Bu duygu şuur altına yerleşir. Böylece duygu ve hisleri yaratılış şuurunun dışına çıkar. Bu haliyle Luti'nin şuuru çok enteresan, apayrı ve garip bir vaziyete dönüşür. Garip çelişkiler meydana gelir. Kendi cinsine meyletme arzusu duymaya başlar. Kötü düşünceleri erkeklerin uzuvlarına yönelir. Çoğu sefer gördüğümüz bazı haylaz gençlerin süslenme, kadınları taklit etme, yüzlerine çeşitli pudralar sürme, şakaklarındaki saçları boyamakla güzellik manzarası göstermeye çalışmaları, kaşlarını inceltmelerinde ve yürüyüşlerinde, kırıtmalarında ve buna benzer hallerde gerçek illeti buradan anlayabilirsin. Bu insanlık dışı livata olayı hakkında tıp kitapları garip vakalar tespit etmiştir. İş sadece Luti'nin psikolojik çelişkilerine müptela olmasıyla sınırlı kalmaz. Bilakis şahısta psikolojik kuvvelerin zayıflamasına da bu pislik sebep olmaktadır. Karaktere dönüşen nefsi illet ve garip asabi hastalıklarda adeta onu esir eder. Bu hastalıklar o kişide hayatın tadını giderir. İnsanlık ve erkeklik özelliklerini siler götürür. Kendisinde nesilden nesile veraset yoluyla geçen, yani kalıtımsal yolla geçen özel bulaşıcı hastalıkları türetir. Üzerinde gizli kalmış sinir, asabiyet afetleri belirir. Bu belirtiyi de livata ortaya çıkarır. Böylece livata o kişiyi hakimiyeti altına alır. Sadistlik, mazoşizm ve fetişizm gibi sinirsel çöküntülere kendisini kaptırır. Bunun yanı sıra livata kişinin akli dengesinde büyük gediklerin, boşlukların açılmasına sebep olur. Fikrinde genel bir karışıklık olur ve düşüncelerinde garip durgunluklar meydana gelir. Aklında açık bir ahmaklığa ve iradesinde ziyade bir zayıflamaya yol açar. Şüphesiz bu, insan metabolizmasının hormonlarda salgıladığı erlik suyunu az salgılamasına yol açar. Bundan öte, veba hastalığına ve livatanın doğrudan doğruya tesir ettiği diğer hastalıklara sebep olur. Böylece hormonların işi zorlaşır ve vazifeleri aksar, bozulur. Luti, ahmaklığa, akılsızlığa ve fikri bir derbederliğe düşmekte, aklı ve olgunluğu kaybetmektedir. Livata ya Süveyda hastalığına, yani bir çeşit kalp hastalığına yakalanmasına sebep olur ya da onun açığa çıkması için kuvvetli bir iş görür. Livata'nın bu hastalığa büyük tesiri olduğu tespit edilmiştir. O şekilde ki hastalığın artmasında, kat kat fazlalaşmasında neticenin gerçekleşmesi için daha ziyade rol oynamaktadır. sinir sisteminde aksi etki ve insanlık dışı garip şeyler yapmak yine bu pisliğin, haram olan livatanın sonuçlarındandır. Livata, pis bir ahlak ve tehlikeli ruhi bir hastalıktır. Bununla vasıflanmış olanların hepsini de kötü ahlaklı, fasit tabiatlı ve neredeyse iyiliklerle rezilliklerin arasında ayırt edemeyen bir halde bulursun. İrade zayıflıkları vardır. Onları bu işten döndürecek bir vicdanları ve kendilerini bu pislikten men edecek kalpleri, duyguları yoktur. Kalpleri kararmış, gözleri dönmüştür. Hiç kimse onları engelleyemez. Hiçbir vicdani, ruhi engelleyici onları küçük çocukların üzerine varmaktan, bozuk ve sapıkça cinsi duygularını tatmin etmek için o çocukları zorla kullanmaktan alıkoyamaz. Sürekli olarak gazetelerde ve diğer yayın organlarında haberlerine rastladığımız ve çoğu defa işittiğimiz suçları yapmaktan hiçbir vicdani rahatsızlık onları alıkoyamaz. Bu zayıf iradeli insanları rezilliklerden kurtaracak ve engelleyebilecek ruhi olgunluğa ve maddi imkanlara sahip değiliz. Livata, o işe yatkın olanlarda ruhi sıkıntılara ve bunalımlara yol açar. Onları genel bir zayıflık haline sokar. Sinirlerde çok çeşitli hastalıklar meydana getirir. Çeşitli hastalıkların pençesinde sürekli olarak ganimet yapar. Diyebiliriz ki livata bu hummalı düşmanlıklarının yanı sıra tifo, dizanteri ve diğer pis hastalıklara da sebebiyet vermektedir. Bunlar meni yoluyla atılarak taşınan ve birçok mikropların artmasına da sebep olan bulaşıcı hastalıklardır. Bunlar ise pek çok zararlı hastalıklara sebep olurlar. Zina ile yayılan hastalıkların livata yoluyla da yayılmasının mümkün olduğu açıktır. O hastalıklar bu işlerle uğraşanlara musallat olur ve onları tamamen ekin biçer gibi kırıp geçirir. Vücutlarını belalara sokar, hastalıklarla doldurur ve canlarını alır. Lut kavmi peygamberlerinin davetinden yüz çevirmekte, daveti engellemekle yetinmeyerek Lut aleyhisselamı kendi ülkelerinden çıkarmakla da tehdit ettiler. Bunun sebebini açıkça söylemekten de çekinmediler. Allah Azze ve Celle onların dili üzere şöyle buyuruyor Şuara Suresi 167. ayetinde. Onlar ey Lut, eğer vazgeçmezsen muhakkak ki sürülenlerden olacaksın dediler. Yani seni kovacağız. Yani bizi uyarmaktan vazgeç. İhraç, sürgün yani mallarına el koymak, çağdaşların söylediği gibi kendisinden vatandaşlığın düşürülmesidir. Onun sürülme sebebi ise Neml Suresi 56. ayetinde geçtiği gibi buna karşı kavminin cevabı Lut ailesini memleketinizden çıkarın. Çünkü onlar temizliğe gayret eden insanlardır demek oldu. Yani bunlar temiz kalmaya çalışan insanlardır. Bunu çıkarın. Evet. Onlar yani Lut aleyhisselam ve ailesi iyiliği emredip kötülükten sakındırmakta, Allah'ın birliğine ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamaya çağırmaktadırlar. Alemlerden ilk defa olarak bizlerin erkeklere yaklaşmamızı reddetmektedirler. Fuhşiyattan, azgınlıktan ve günahlardan sakındırmaktadırlar. Biz gerçekleri ters yüz ederek İslam davetçilerine kötü muameleler yapan ve bu halleriyle de kendilerinin hayra davet edenler olduklarını iddia eden tağutlar tanırız. Fakat Lut kavmi gerçekleri açıkça gizlemeden ortaya koydular. Temiz kalmak isteyen, temizlenmek isteyenlere bizim aramızda yer yoktur dediler. Biz iffet ve şeref adına bir şeye inanmıyoruz diye açıkça söylediler. Çağın tağutları ise pek çok açıdan Lut aleyhisselamın kavmine benzemektedir. Bunların en önemlileri şunlardır. Allah'a davet edenleri sürgün etmek, fuhşa davet edenleri teşvik etmek, mücrimlerle, içki ve uyuşturucu tüccarlarıyla yardımlaşmak, yüksek makamları insanların sapıklarına, kafirlerine ve insanlık dışı davranışlarda bulunanlara vermek. Bu tağutların Lut kavminden tek bir farkı vardır. Çağdaş tağutlar gerçekleri olduğu gibi söylemiyor. Aksine gerçekleri hep ters gösteriyorlar. İşte böylece asrın tağutları kendilerinin ihya ve ıslah edenler olduklarını iddia ederken Allah davetçilerini de mücrim ve yol kesiciler diye isimlendirmektedirler. Ahmaklık Lut kavminde son haddine ulaştı ve Allah'ın azabının acele gelmesini istemeye başladılar. Ankebut suresi 28 ile 30. ayetlerinde şöyle dedikleri bildiriliyor. Lut'u da hatırla. Bir zaman o kavmine gerçekten siz kendinizden evvel alemlerden hiç kimsenin yapmadığı çok kötü bir iş yapıyorsunuz. Siz erkeklere yaklaşacak, yol kesecek ve toplantılarınızda edepsizliği yapıp duracak mısınız? Dediğinde kavminin cevabı şu oldu. Eğer doğru söyleyenlerden isen bize Allah'ın azabını getir. Lut ise ey Rabbim müfsit yani bozguncu kavme karşı bana yardım et dedi. Evet, eğer doğru söyleyenlerdensen bize Allah'ın azabını getir dediler. Öyle görülüyor ki onların kötülüğü emreden nefisleri kendilerine Lut'un sadık olmadığını vesvese etmiş, kendilerine azabın asla gelmeyeceğini ve kesinlikle başlarına bir musibetin inmeyeceğini onlara ihva etmiş, hallerinin hiçbir zaman değişmeyeceğini ve arzu ettikleri gibi günlerinin devam edeceğini zannetmişlerdir. Lut aleyhisselam, ey Rabbim, müfsit, bozguncu kavme karşı bana yardım et dedi. Nuh aleyhisselam da bu duayı sabır taştıktan sonra, bütün gücünü iyiliği emretmeye ve kötülüğü yasaklamada tükettikten sonra söylemişti. Lut aleyhisselam ise bunu kavminin Allah'a karşı cüretleri arttıktan sonra söyledi. Her türlü ahlaki değerleri ve kıymetleri hafife alıp, fıskı fücurlarında tamamen iç içe olduklarında bu duayı yapmıştır. Bunu söylerken gücünün azlığını, çaresizliğini ve kavmine karşı zayıf düştüğünü de dile getiriyor. Bunu derken de Allah Azze ve Celle'nin asla kendisinden vazgeçmeyeceğine, kendisini katiyen yardımsız bırakmayacağına ve kendisini asla mahcup etmeyeceğine inanarak söylüyordu. Çünkü o ancak Allah'ın kulu ve nebisidir. Allah Teala'nın değişmez kanunlarından biri de zaferin, zafer sebeplerini elde edenler için gerçekleşmesidir. Allah Teala Lut Aleyhisselam'ın duasına icabet etti. Bunun ardından meleklerini Sedum ahalisinde emrini infaz etmeleri için Lut kavmine gönderdi. Bu toplum salihlerden geri kalıp yüz çevirdiler. Kendilerine yapılan tehdit ve ikazlardan hiçbiri fayda vermedi. Tebliği davetten kanıt sunduktan sonra, delillerin gelmesinden sonra uzun bir müddet geçmesine rağmen Allah'ın nebisine bir kişi dahi olsa icabet etmedi. Rahman'ın meleklerinin şehre giderken ilk durağının Teğmen olmasını Allah Teala dilemiş ve orada melekler İbrahim Aleyhisselam'ın yanında toplanmışlardır. İbrahim Aleyhisselam onları çok güzel bir şekilde karşılayarak kendi yanında bulunan en güzel yemekleri onlara sundu. Ancak İbrahim Aleyhisselam onları tanımıyordu. Misafire hizmet ve ikramda bulunmak İbrahim Aleyhisselam'ın ve bütün nebilerin fıtri ahlakı olduğunu buradan anlıyoruz. Onlara takdim ettiği kızarmış danaya ellerini uzatmadıklarını görünce onlardan korkarak çekindi. Az sonra kendilerini İbrahim Aleyhisselam'a tanıtıp Allah Teala'nın onlara verdiği görevlerini söylediklerinde İbrahim Aleyhisselam onlara Lut Aleyhisselam'ın kavmi hakkında tartışmaya başladı. Mücadele etmeye başladı. Burada da garipsenecek bir şey yoktur. Çünkü İbrahim Aleyhisselam çok yumuşak huylu, Rabbine çokça yönelen duygulu birisiydi. Lut Aleyhisselam'ın kavmi için bundan başka bir akıbet umuyor ve yine bu azaptan Lut Aleyhisselam'a da bir şeyin isabet etmesinden korkuyordu. Melekler ona şehir halkına gelen helakin Allah'ın bir emri olduğunu haber vererek İbrahim Aleyhisselam'ın mücadele yolunu kestiler. Onun kaza ve kaderini geri çevirecek hiç kimse yoktu. Allah Teala'nın emri geldiğinde ne bir an ileri ne de bir an geri olmayacağını İbrahim Aleyhisselam çok iyi bilendir. Bu mübarek ziyarette melekler İbrahim Aleyhisselam'a İshak'ı, onun arkasından da Yakub'u müjdelediler. Yine Lut Aleyhisselam'a ihanet eden hanımı hariç ona herhangi bir eziyet veya hoşnutsuzluğun ulaşmayacağını da müjdelediler. Zira hanımı Lut Aleyhisselam'ın sırlarını kavmine bildirmesinden ötürü azaba uğrayacaktı. Bu mübarek ziyaret hakkında daha fazla bilgi isteyen Hud, Hicr, Ankebut ve Zariyat surelerine baksın. Burada kendi kendine şu soruyu sormak gerekiyor. Niçin melekler Lut Aleyhisselam'dan önce İbrahim Aleyhisselam'a haber verdiler? Oysa onların görevi Teğmen ile değil Sedum ile alakalıdır. Birincisi, Lut Aleyhisselam Babil'de İbrahim Aleyhisselam'ın davetine ilk inanan kişidir. Onunla birlikte birçok sıkıntı ve musibete ortak olmuştur. Onunla birlikte Allah'ın geniş arzına hicret ederek çıktı. Allah Teala kendisine peygamberlikle ikramda bulunduğunda İbrahim Aleyhisselam'la arasında kuvvetli bir bağ olduğundan onunla alakasını hiç kesmedi. Çünkü aralarında rütbe farkı olsa bile ikisi de Allah'ın hizbinde birer üyedirler. İbrahim Aleyhisselam enbiyaların babası ve Rahman'ın dostudur. Aynı zamanda ulul azm olan peygamberlerdendir. Bunlardan öte İbrahim Aleyhisselam Hatemül Enbiya sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra peygamberler içinde Rabbine en yakın olanıdır. Müslümanlardan bir cemaat aynı asırda ve birbirine yakın bölgelerde yaşasınlar da aralarında intizamlı, düzenli ilişkiler ve kuvvetli bağlar olmasın, bu mümkün değildir. İkincisi, eğer Lut aleyhisselam peygamber olduktan sonra İbrahim aleyhisselam ile irtibatı olmadı diyen olursa, acaba melekler Rablerinin kendilerine emrettiği şeyi konuyla hiç alakası olmayan bir kimseye niçin açıklasalardı? Ve acaba İbrahim aleyhisselam Allah'ın melekleriyle Lut kavminin işi konusunda boş yere mi mücadele ediyordu? Kendisini ilgilendirmeyen bir şeye mi karışıyordu? Hiçbir Müslümanın ne melekler hakkında ne de İbrahim aleyhisselam hakkında böyle bir inanca sahip olması caiz değildir. Bütün bu zikredilenlerden anlaşılan o ki, Rahman'ın melekleri gelip Sedum şehrine inecek olan azabı haber veriyorlar. Çünkü Lut aleyhisselamdan önce bu meseleyi bilmek İbrahim aleyhisselamın hakkıdır. O, Lut aleyhisselamın lideri ve hocasıdır. Tıpkı kendi çağındaki bütün muvahhidlerin, tevhid ehlinin lideri olduğu gibi. Eğer böyle olmasaydı, meleklerin Teğmen'e hiç uğramadan bir anda Sedum şehrine ulaşmaları gayet mümkündü. Yani burada bir edep de öğretme vardır. Üçüncüsü, ayetlerden İbrahim aleyhisselamın Lut aleyhisselam ve asrındaki bütün Müslümanların lideri olduğunun anlaşıldığını çıkarttıktan sonra tarihçi ve araştırmacıların sözleri şu şekildedir. İbn-i Kesir Rahimullah şöyle der. Sonra muhakkak Lut aleyhisselam kendisine ait olan pek çok malları İbrahim aleyhisselamın emriyle Gur'a gönderdi. Burada konuyla olan alaka Lut aleyhisselamın malları İbrahim'in emriyle Gur'a göndermesidir ki emir komutanda kendi safındaki askerden başkasına verilmez. İbn-i Kesir başka bir yerde şöyle diyor. Sonra muhakkak zalimlerden bir taife Lut aleyhisselama musallat oldu. Onu esir aldılar. Mallarını ve hayvanlarını gasp ettiler. Bu haber İbrahim aleyhisselama ulaşınca 318 kişiyle onların üzerine yürüdü. Lut aleyhisselamı kurtardı ve mallarını böylece geri aldı ve Allah peygamber düşmanlarından birçoğunu öldürdü. Onları hezimete uğrattı. Peşlerine düşüp Şam'ın kuzeyine kadar kovaladı. Asker Şam diyarında Berze'ye vardı. Biz Lut aleyhisselamın İbrahim aleyhisselamla olan irtibatı konusunda oldukça özen gösterdik. Ta ki nerede olursa olsunlar ve yeryüzünün neresinde oturursa otursunlar, Müslümanlar bilmelidirler ki noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah'ın hizbine mensup olanlar tek bir cemaattir. Bu cemaat içinde tek bir metot vardır. Çok birden fazla metotlar olması caiz değildir. O cemaatin lideri de birdir. Bu lider o cemaatin işlerini idare eder ve her meselesini düzenler, onların hukukunu, haklarını korur ve onlardan zararı def eder. Yani Müslümanların bir tane halifesi, bir tane yöneticisi olur. Lut kavminin helaki hakkında Allah Azze ve Celle Hud suresi 77 ila 83. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Elçilerimiz Lut'a gelince hoşuna gitmedi. Sıkıntıya düştü ve işte bu zor bir gündür dedi. Bunun üzerine daha önce iğrenç davranışlarda bulunan Lut kavmi hemen koşup ona geldi. Lut onlara ey kavmim işte kızlarım bunlar sizin için daha temizdir. Allah'tan korkun. Benim misafirlerim için de rezil etmeyin. İçinizde aklı başında bir kişi yok mu dedi. Kavmi Lut'a senin kızlarında bir hakkımız yoktur. Ne istediğimizi çok iyi biliyorsun dediler. Lut da keşke size yetecek gücüm olsa veya sağlam bir yere sığınabilsem dedi. Melekler şöyle dediler. Ey Lut, bizler Rabbinin elçileriyiz. Bunlar sana erişemeyeceklerdir. Sen ailenle beraber gecenin bir bölümünde yürü git. Hiçbiriniz arkasına dönüp bakmasın. Ancak karın hariç. Çünkü kavminin uğrayacağı azaba mutlaka o da uğrayacaktır. Onların yok olma vakitleri bu sabahtır. Sabah da yakın değil mi? Dediler. Azap evrimiz gelince yaşadıklar ülkenin altını üstüne çeviriverdik. Üzerine Rabbin tarafından işaretlenmiş kızgın taşları sağanak halinde yağdırdık. Böylece azap zalimlerden hiçbir zaman uzak değildir. Meleklerin gelişi Lut aleyhisselama sıkıntı getirdi. Çünkü kavminin meleklere bir kötülük yapmasından korkuyordu. Müfessirlerin dedikleri gibi melekler Sedum'a çok güzel gençler şeklinde geldiler. Allah Lut kavmini imtihan için böyle gönderdi. Taberi Huzeyfe radıyallahu anh'den şöyle rivayet ediyor. Elçi melekler Lut'a geldiklerinde o da kendisine ait olan bir arazide çalışıyordu. Allah bilir onlara denildi ki Lut görünceye kadar onları helak etmeyin. Devamlı dedi ki melekler ona yani Lut'a gelip dediler ki biz bu gece seninle misafir olmak istiyoruz. Lut da onlarla yola koyuldu. Bir müddet yürüdü ve meleklere dönerek dedi ki Bu şehir halkının ne yaptıklarını biliyor musunuz? Vallahi yeryüzünde onlardan daha ahlaksız kimseler bilmiyorum. Onlarla birlikte yürüdü ve ikinci defa önceki dediği gibi dedi. Onları getirdi. Lut'un kötü karısı melekleri görünce hemen gidip kavme haber verdi, müjdeledi. Yani zaten o ispiyonculuk yapıyordu. Kavmi ona, Lut'a koşarak geldi. Yani koşarak asabi, heyecanlı bir şekilde Lut'a geldiler. Sanki arkalarından biri onları koşturarak, sürerek getiriyor gibiydi. Lut aleyhisselam meleklerin misafir kalış işini gizli yapmak için çok çaba göstermişti. Ama şerli, kötü kadın bu sırrı keşfedip ifşa etti. Onun arkasında kavmin helaki vardı ve Lut aleyhisselam Allah Teala'nın onlara yakında ne yapacağını bilmiyordu. Onlar daha önce de kötülükler yapıyorlardı ve yapmış oldukları pek çok kötülüklerin en çirkini de kadınları bırakıp da şehvette erkeklere yaklaşmaları ve bunu da meclislerinde açıktan açığa yapıp söylemeleriydi. Lut, ey kavmim, işte kızlarım, onlar sizin için daha temizdir, Allah'tan korkun, içinizden aklı başında bir adam da mı yok, dedi. Lut aleyhisselam kavmini men etmeye ve melekleri müdafaa etmeye uğraşıyordu. Kapı ise kapalıydı. Onlar da kapıyı açmak ve aralamak için taşlıyorlardı. Ne zamanki melekleri müdafaadan aciz kaldı, misafirlerine bir hakaret ve kötülükten korkmaya başladı. Onlara dedi ki, ey kavmim, işte kızlarım, onlar sizin için daha temizdir. Bazıları Lut aleyhisselamın dedikleri gibi istifade etmesi için kızlarını mücrim ve fasık kavmine arz ettiğini zannetmişlerdir. Böyle bir zan hiçbir delille dayanmamakta, bilakis bu iddia Allah'ın nebileri ve rasulleri hakkında ehl-i sünnet ve cemaatin akidesine aykırı bir zandır. Gönderilmiş bir nebiyi bırak, böyle bir işin salih bir kişide dahi vaki olması olur bir şey değildir. Lut aleyhisselamın davetinde en önemli şey, Livata'yı terk ettirmek idi. Peki bundan sonra kavminin kızlarıyla zinaya çağırması nasıl mümkün olabilir? Hatta bir Müslümanın Lut aleyhisselamın kavmini kızlarıyla zinaya çağırdığına ve sonra da işte kızlarım onlar sizin için daha temizdir dediğine inanması nasıl caiz olabilir? Zina ile temizlik kelimesi nasıl bir arada bulunabilir? Halbuki kanı idrarla yıkamak için hiçbir şekilde kanı idrarla yıkamak hiçbir zaman temizlik değildir. Lut aleyhisselam hakkında bu itikat doğru değildir. İsterse onların bu günaha icabet etmeyeceklerine itikad etmiş olsa bile, yani bundan emin olsa bile yine böyle bir şeye bu olduğu takdirde o zaman onlara münkeri emretmiş olacaktı. Bu da caiz değildir böyle bir itikat. Zinaya davet etmek, onlar sizin için daha temizdir sözüyle çelişki içindedir. Bu söze aykırıdır. Ve yine Allah'tan korkun ifadesiyle de aykırıdır. Beni misafirlerim içerisinde rezil etmeyin demiştir. Çünkü zina takvadan değil, bilakis onu ortadan kaldıran bir şeydir. Takvayı ortadan kaldıran bir şeydir. Ehl-i sünnet ve cemaatin akidesine aykırı olarak Lut aleyhisselamın kavmini kızlarıyla zinaya davet ettiğini varsayacak olursak bu konuda delil sayılacak hiçbir şey yoktur. Zinaya çağırma Lut aleyhisselamın ayetin son kısmındaki takva ve temizliğe davetiyle çelişki arz eder. Madem durum böyledir, o halde bu ayet-i kerimenin izahı konusunda müfessirler ne diyorlar? Buna da bakmak lazım. Kavmin ileri gelenleri, reisleri Lut'un zürriyeti için onun kızlarıyla evlenmek istemişlerdi. Lut da kabul etmemişti. Daha önce bu teklifi kabul etmemişti. Vermemişti yani kızlarını. O gün ise misafirlerin hatırına onları kurtarmak için kızlarını reisleriyle evlendirmeye razı oldu. Bunu İbn Abbas radıyallahu anh nakleder. Mücahit ve Said bin Cübeyr'in tefsirlerine göre onlara şehrin kızlarını arz etti. Yani kavminin kızlarını arz etti. O kızlar onların hanımlarıdır. Yani kendi hanımlarınıza gidin manasında bunu söyledi. Çünkü bir kavme gönderilen her nebi için o kavmin evlatları nebinin evlatları konumundadır. Kadınları da onun kızları konumundadır. Elbette ki şehir halkından her birinin Lut aleyhisselama gelip de meleklerle ilişki isteyenler, bunlardan her biri meleklerle ihtiyaçlarını gidermeyi umduklarını kabul etmek akıl dışıdır. Böyle bir şey düşünülemez. Müfessirlerin zikrettiği şey ise şehir halkından kavmin ileri gelen ve şehvetlerine düşkün iki kişi vardır. İşte Lut aleyhisselamın iki kızını bunlarla evlendirmeyi kastetmiştir. Onlar Biliyorsun ki bizim kızlarında bir hakkımız yoktur. Ne istediğimizi çok iyi biliyorsun dediler. Ey Lut, bizim ihtiyacımız muhakkak ki senin kızlarından başkasıdır. Bizim istediğimiz şey senin bizi nehyettiğin bu şeydir. Yani o misafirleri istiyoruz demek istediler. Lut dedi ki, keşke bende size yetecek bir güç olsa veya sağlam bir yere sığınabilsem. İmam Taberi bu ayet hakkında şöyle diyor. Ne zaman ki her şeyden yüz çevirip sadece arzu ettikleri kötülüğü istediklerinde ve Lut Aleyhisselam'ın onlara arz ettiği şeye icabet etmelerinden ümitsizliğe düştüğünde kavmine karşı ah keşke size karşı koyacak bir kuvvetim olsaydı dediğini Allah Azze ve Celle zikretmektedir. Yani keşke bana yardım edenler, bana destek veren yardımcılar olsaydı demektir. Ya da kuvvetli bir yere dayansam diyor ki engelleyebilecek bir aşirete sığınsaydım. O da onlar da beni sizden korsaydı. O zaman sizinle benden misafirlerim hakkında gelip istediğiniz şeyin arasında durur ve engellerdi. Burada Levin cevabı, yani keşken cevabı hasfedilmiştir. Çünkü kelam o cevaba delalet etmektedir ve manası anlaşılmaktadır. Lut'un sıkıntısı son haddine vardığında sonra bile kavminin arasında aklı başında bir kişi dahi bulamadı. Hepsi de sefih, facir ve kafir kimselerdi. Zor günün şerri ve büyük belası Lut Aleyhisselam'ı iyice perişan ettikten sonra Lut Aleyhisselam kavmine baktı ve şöyle dedi. Keşke size yetecek gücüm olsaydı veya sağlam bir yere sığınabilseydim. Buhari'nin Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet ettiği hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah Lut'a rahmet etsin. Muhakkak o çok sağlam bir yere zaten sığınmaktaydı. İbn-i Hacer diyor ki şöyle deniliyor. Lut'un kavminden hiçbirinin nesebi Lut Aleyhisselam ile birleşmiyordu. Çünkü onlar Sedumluydiler. Sedum ise Şam diyarında bir şehirdir. İbrahim Aleyhisselam ve Lut Aleyhisselam'ın aslı ise Irak'tandır. İbrahim Aleyhisselam Şam'a hicret ettiğinde Lut Aleyhisselam da onunla beraber hicret etmişti. Allah Teala onu Sedum halkına peygamber olarak gönderdi. İşte Lut Aleyhisselam bunun için şöyle dedi. Keşke benim gücüm, aşiretim ve akrabalarım olsaydı, benim misafirlerimi korumak için size karşı onlardan yardım isterdim. Bunun için hadis-i şerif bazı rivayetlerde tıpkı Ahmet bin Hanbel'in Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet ettiği gibi geldi. Bu rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Lut dedi ki, keşke size yetecek gücüm olsaydı veya sağlam bir yere sığınabilsem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devamla dedi ki, şüphesiz o sağlam bir yere sığınıyordu. Fakat o aşiretini kastediyor. Çünkü Allah Teala ancak kavminin zirvesindekinden peygamber gönderir demektedir. Dediler ki ey Lut, muhakkak biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla ilişemezler. Ey Lut, bu işi gözünde küçük gör, büyütme. Çünkü onlar asla sana ve senin misafirlerine herhangi bir kötülük yapamazlar. Muhakkak ki Allah'ın emri gelmiştir. Ve Lut Aleyhisselam Allah'ın elçilerinin huzurunda olduğunu anladı. Bunların melekler olduğunu anladı. Ve dayanağının çok güçlü olduğunu bildi. Neticede içi rahat etti ve mutmain oldu. Kendisinden sıkıntı gitti. Tefsir alimlerinin zikrettikleri gibi Cebrail Aleyhisselam kanadının bir tarafıyla şimşek gibi onların yüzlerine vurdu ve gözleri kör oldu. Kamer suresi 37-38. Ayetlerinde Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Gerçekten onun misafirlerine kötülük kastetmişlerdi. Biz de onların gözlerini kör ediverdik. Onlara azabımı ve tehditlerimi tadın buyurduk. Andolsun bir sabah erkenden onlara devamlı bir azap baskını yaptı. Öyle görünüyor ki Lut Aleyhisselam meleklerden azabın acele gelmesini istedi ve onlar da kendisine Allah Teala'nın şu ayetiyle icabet ettiler. Onlara vaat olunan zaman sabah vaktidir. Sabah da yakın değil midir? Evet, şüphesiz sabah yakındır ve Allah'ın vaadi haktır. Asla onda da şüphe yoktur. Her şey onun katında ölçü iledir. Onların helak zamanı bir an dahi asla ne ileri ve ne de geri bırakılmaz. Allah Azze ve Celle helak zamanının güneşin doğmasından önce olmasını dilemiştir. Hicr suresi 66. ayetinde şöyle buyuruyor. Derken onları güneş doğmazdan önce şiddetli bir ses helak etti. Lut'a sabaha karşı kavminin köklerinin kesileceğine dair emrimizi yerine getirdik. İki kızı beraberinde olduğu halde Lut Aleyhisselam halkı zalim olan şehirden çıktı gitti. Fakat hanımı helak olanlardan oldu. Zariyat suresi 35-36. ayetlerinde şöyle buyrulur. Nihayet o memlekette bulunan müminleri çıkardık. Zaten biz orada bir tek ailenin dışında Müslüman bulamadık. Lut aleyhisselam beraberinde iki kızıyla birlikte gecenin bir bölümünde çıkıp gitti. Mal ve eşyalarını geride bıraktı. Hiç arkalarına dönmediler ya da kavimlerinin başına gelen azaptan dolayı asla üzülmediler. Hud suresi 81. ayetinde sizden hiçbiriniz arkasına dönüp bakmasın. Ancak hanımın kalsın, çünkü kavminin uğrayacağı azaba mutlaka o da uğrayacaktır. Azap emrimiz gelince yaşadıkları ülkenin altını üstüne getirdik. Üzerine Rabbin tarafından işaretlenmiş kızgın taşları sağanak halinde yağdırdık. Bu azap zalimlerden hiçbir zaman uzak değildir. Bu ayette geçen siccil kelimesi şiddetli, sert ve kuvvetli demektir. Mendut kelimesi taşların gökyüzünden üzerlerine yağarken birbirlerini takip etmeleri, peş peşe yağmaları demektir. Musevveme kelimesi Allah katında bilinen, işaret edilen demektir. Birkaç saniye içerisinde şiddetli ses geldi ve o belde düştü, yok oldu. Ve Allah Teala o beldenin altını üstüne getirdi. Sert taşlardan yağmur gönderdi de kavmin tamamını helak etti. Böylece onların yaptıklarına karşı en uygun cezayı verdi. Bu beldenin yerini suyundan faydalanılmayan pis kokulu bir göl, hatta etrafındaki arazileri dahi ondan hiç faydalanılamaz bir hale getirdi. Bu olaylarda Allah Teala'nın kudretine, azametine nice deliller vardır. Nefsine uyup da onun emrine muhalefet edenlerden ve peygamberlerini yalanlayanlardan intikam almasında onun izzetinin ve hikmetinin işaretleri vardır. Araf 84. ayetinde biz onların üzerine öyle bir yağmur yağdırdık ki suçluların akibeti nasıl olurmuş bir bak buyrulur. Şuara 173-174. ayetinde üzerlerine öyle bir çeşit yağmur yağdırdık ki uyarılıp da yola gelmeyenlerin yağmuru ne kötüdür. Bunda mutlaka ayetler, deliller ve ibretler vardır. Fakat onların çoğu mümin değildir. Ve Ankebut 35. ayetinde biz onlardan aklını kullanacak kavim için apaçık ayetler ve ibretler bıraktık buyrulur. Bu azap zalimlerden uzak değildir. Lut kavminin beldesi peygamberimizi yalanlayan ve onu inkar edenlerden uzak değildir. Öyleyse Lut kavmine gelenlerden ibret alınmalıdır. Oralara seyahatlerinde bu durumlardan ders alınıp Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yalanlamalarından dolayı Lut kavmine gelenin bir benzerinin kendilerine de gelmesinden Müslümanlar korkmalıdırlar. Buna işaret eden ayetler pek çoktur. Saffat suresi 137-138. ayetlerinde elbette ki sizler sabah ve akşam onların yerlerine uğrarsınız. Hiç düşünmez misiniz buyrulur. Lut kavminin gölü ve ülkelerinin izleri zalimler için onlar nerede olursa olsun ibret olarak kalacaktır. Bugün Ölü Deniz diyorlar bu Lut gölüne de. Şüphesiz ahmaklığın en kötüsü müşrik ve zalimlerin yeryüzünde Allah'ın kudretinden, cezasının şiddetinden gafil olmaları ve kendi kuvvet ve kudretlerine güvenmeleridir. Şunu bilmeleri gerekir ki kudreti yüce olan Allah Lut kavmini sayılı birkaç saniye içerisinde helak ettiği gibi güçleri ne kadar çok olursa olsun, hakimiyetleri ne kadar fazla olursa olsun ve sayıları, zorbalıkları ne kadar artarsa artsın, onlar da helak etmeye ve mülklerini paramparça etmeye kadirdir. Muhammed suresi 10. ayetinde, onlar yeryüzünde seyahat edip kendilerinden önce geçmiş milletlerin akıbetlerinin nasıl olduğuna bakmazlar mı? Allah onların kökünü kazımıştır. O kafirler için de aynı akıbet vardır buyrulur. Evet, kesinlikle kafirler için benzerleri vardır. Her gün şeytanın hilesinin zayıf olduğunu tekit eden, pekiştiren yeni deliller ortaya çıkmaktadır. Temiz ve iyi olan Müslümanlardan bazıları Allah Teala'nın mahlukatı hakkındaki kanunlarından gafil olup çok defa kaybediyorlar. Bazen bu yenilgi onları fitneye düşürmektedir. Allah fitnelerden muhafaza buyursun. Allah izin verirse bir sonraki derste İsmail Aleyhisselam'ın davetine geçeceğiz. Burada buraya kadar olan bölümde Lut Aleyhisselam'ın kavminin de esasında davet edildiği şey tevhid meselesi veya ameli mesele gibi bir ayrım olmaksızın insanların hakka davet edilmesidir. Tıpkı daha önceki peygamberlerin meselesinde olduğu gibi. Belki bu peygamberlerin daveti silsilesinde bizim işlemeye fırsat bulamayacağımız diğer bazı kavimler de var. Mesela Medyen kavmi gibi, Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi gibi. Bunlarda ölçü ve tartı meselesi gündeme getirilmiştir davette. Salih Aleyhisselam'ın kavminde devenin boğazlanması, sadece bu konuda peygambere itaat vardır. Hepsinin birleştiği bir yer vardır. Allah'ın Resulü ile gönderdiği hidayete itaat edip etmeme meselesidir. Bazen bu basit görülen edebi bir mesele olabilir. Bazen Lut Aleyhisselam'ın kavminin durumu gibi ahlaki bir mesele olabilir. Bazen ameli, bazen itikadi bir mesele olabilir. Asıl olan şudur. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ile Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği vahye itaat etmek veya topuklar üzerinde geri dönmek. Allah Azze ve Celle bunu Bakara suresinde kıblenin değiştirilmesi meselesinde şöyle misal veriyor. Bu kıblenin değiştirilmesi meselesinde bazıları, kibirli olan bazıları gururlarına yediremediler. Dün kıble burası diyordu, şimdi burası diyor. Yani burada bir değişiklik var. Allah Azze ve Celle diyor ki bunun hikmetini açıklarken, biz bunu diyor, peygambere tabi olanla topuklar üzerinde geri döneni ayırt etmek için yaptık diyor. Yani hakkın delilleri hakka tabi olanla tabi olmayanı ayırt etmek için gelmiştir. Böyle bir durumdaki ayrılık kınanan bir ayrılık değildir. Böyle bir durumda peygambere tabi olarak peygambere tabi olmayanlardan ayrılmak gerekir. Yoksa Allah Azze ve Celle'nin kınadığı kimselerden oluruz. Bizim şu an belki şu zikredilen kavimlerden tek farkımız peygamberin aramızda hayatta olmamasıdır. Biz buna aldanıyoruz sanki. Fakat onun sünneti kıyamet gününe kadar geçerlidir. Yani bu yaşantı olarak bizim aramızda olmalıdır. Peygambere tabi olanla tabi olmayan ayrılmalıdır. Bu Allah Azze ve Celle'nin muradıdır. Ayetlerinde bunu açık açık bildirmiştir. Bunun illaki lutilik gibi çirkin bir ahlak üzerine olması şart değil. Bazen peygamber der ki deveyi boğazlamayın, buna dokunmayın der. Dokunmaman gerekir. Ölçüyü tartıyı düzgün yapın der. Düzgün yapman gerekir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın davetinde bunların hepsi var. Daha önceki peygamberlerin davet ettiği şeylerin hepsi var. Güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim diyor. Gönderildiği şeylerden birisi budur. Yani yalanı terk et, ikiyüzlülüğü terk et, gıybeti terk et, haseti terk et. Güzel ahlaka zıt olan ne gibi tavırlar varsa bunları terk et. Müslüman kardeşine karşı bir ayna gibi vazife gör. O senin aynandır, sen de onun aynasısın. Birbirine kenetlenerek, hukuklarını gözeterek, onu Allah için severek, yani karşıdaki sana haklarını gözettiği için değil, Allah için, yani Allah emrettiği için, peygamber buna yönlendirdiği için ve bunu imanın bir esası saydığı için bunu yerine getir. Bu yapıldığı zaman işte azaptan kurtulmak, Allah'ın yardımı söz konusu olur. Bu olmadığı zaman ise sadece aramızda peygamber yok. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam cesediyle, bedeniyle yok aramızda. Yani ona tabi olan da tabi olmayan, onun sünnetlerine tabi olarak veya yüz çevirerek belli olur. Bu sebeple Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın davetine uymayan, tabi olmayan, hatta bu davete düşmanlık eden bir kimseyle bir Müslüman dostluk edemez. Yani böyle bir insanla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı devre dışı bırakan, buna düşmanlık eden, sünnetleri geçersiz kılan bir insanla teşrik-i mesai yapmak, beraber yiyip içmek, dostluk kurmak, sevgi oluşturacak girişimlerde bulunmak, bunlara girişmek demek. Ondan sonra da Müslüman kardeşin sana kötü davranıyor diye, sana ters bakıyor diye, sana üzerinde hakkın olduğu şeylerde haksızlık ediyor diye Müslüman kardeşine buğz etmen peygamberin getirdiğine tamamen zıttır. Çünkü senin kardeşini sevmen Allah için, onun için değil. O sana ne yaparsa yapsın. Yapsa güzel ama o yapmıyor diye senin bunu terk etme hakkın yok. Onlar, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olanlar, Muhammed Allah'ın Resulüdür sallallahu aleyhi ve sellem. Onunla beraber bulunanlar kendi aralarında pek merhametli, şefkatli. Kafirlere karşı ise, düşmanlarına karşı ise şiddetlidirler, serttirler. Peygamberin düşmanlarına karşı serttirler, Allah'ın düşmanlarına karşı serttirler. Eğer bizi Müslüman, mümin kardeşlerimiz sert buluyor da, bidat ehli, münafık kimseler bizi yumuşak buluyorsa, burada bir terslik var demektir. Ama mümin kardeşlerimiz bizi yumuşak buluyor, bidat ehli sert buluyorsa, münafıklar sert buluyorsa, doğru bir yoldasın. Çünkü müminlerin vasfı budur. Müminlerin vasfı, bu ayetlerin devamında, onlar secde izlerinden bellidirler. Secde izlerinden bellidirler. Devamında diyor ki, onların misali dimdik bir ağaç gibidir ki, bunların özelliği bakın, kâfirleri kızdırmaktır. Bunların böyle olması kâfirleri öfkelendirmek içindir. Allah'ın indirdiğinden öfkelenenlerin öfkesinin artması, gayzlarından patlamaları içindir. Eğer biz kâfirleri kendimizden hoşnut edip dinimizi beğensinler diye uğraşıyorsak, biz Allah'ın ayetlerine aykırı hareket ediyoruz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine aykırı hareket ediyoruz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmeye gelenlerin çoğu bunu açıkça söylemişlerdir. Biz diyor istemeye istemeye gittik. En nefret ettiğimiz insan olduğu halde biat etmeye gittik. Böyle olduğu halde neden biat etmeye geliyorlar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a? Sebebi şu, istemiyorlar. Vahyin hayatlarına getireceği yeni düzeni de istemiyorlar ama hakikatte o. Hak orada yani. Başka da hak yok. Bugün dünyada bunu ötelesen bile ahiret var. Yani Allah'a iman eden bir kimse için başka bir tercih hakkı yok artık. Ahirette Allah'ın huzuruna çıkacaksın. Ya peygambere tabi olmuş olarak çıkacaksın veyahut da ondan yüz çevirmiş olarak çıkacaksın. Bu sebeple Allah'a iman eden, ahirete iman eden bu topluluklar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan hoşlanmaya biat ettiler. Ama çok geçmedi. İslam onların hayatlarını düzene soktu ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam en sevdiği kişi haline geldi. Bu buradaki mesajı alın. Demek ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kafirlere güzel görünme, işte dini güzel gösterme peşinde değildi. Nefislere ağırdır. Bu dine tabi olanlar ayak takımı sayılan kimselerdir. Fakirlerdir. Dünya hayatının rahatını, konforunu kendi uhdelerinde bulundurup da buraya çağıran kimseler değildir. Bilakis burunları yere sürten bir dindir bu. Öyle ki zahiren de böyledir. Günde 5 vakit alnın secdeye gelir. Kimisinde 2 rekat, kimisinde 4 rekat, kimisinde 3 rekat. Her bir rekatta ikişer defa alnın secdeye gelir. En yüksek yerini en alçak yere koyarsın. Bu din işte kibrini yere indireceğin, Allah'ın dışında arzu ettiğin, kafana koyduğun her şeyi terk ettiğin, geri tarafa ittiğin bir dindir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olanların alameti bu işte. Alınlarındaki secde izlerinden bellidirler. Ama biz secde ettiğimiz zaman ne yaptığımızın farkında değiliz ki. Ne demek istiyoruz? Bu hareketlerimiz ne gösteriyor? Secdelerimiz kibirlenme vasıtası olmamalı. Bilakis secdelerimiz tevazudur. İbn-i Mesud radıyallahu anh'ten gelen rivayette kibirli cennete giremez. Secde etmeyen, bu secdeyi tevazuyla yapmayan cennete giremez demektir bu. Müslüman kardeşine karşı onları küçük görmemek, kibirden uzaklaşmanın alameti, küçük görmemek, hakkı kabul etmek. Yani kimden gelirse gelsin, hakkı kabul etmek. Bak, kibirden kurtuluş budur. Çünkü kibri hakkı kabul etmemek ve insanları küçümsemek, küçük görmek diye açıklıyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Kibir, yani konforlu elbiseler giyip insanlara tepeden bakmak değilmiş demek ki sadece. Böbürlenerek yürümek değil sadece. Hakkı kabul etmemek. Bizim aramızda bunların icra olması insanlardan bir beklenti için değil. Yani ben kardeşime güzel davranayım da o da bana güzel davransın için değil. Kardeşim bana kötü de davransa, benden alakasını kesse dahi ben bu alakayı devam ettirmek zorundayım. Ama Allah için alaka bu. Menfaat için olan alakalar, mutlaka bir menfaat vardır. Ucundan, kenarından bir menfaat vardır. Allah'a isyana rağmen bunu İslam kardeşliği, Allah için kardeşlik adı altında birileri sunmaya çalışıyorsa, bu menfaat kardeşliğidir. Allah'a isyan üzere olmaz bu iş. Allah için olan kardeşlikte kardeşin yanlış yaptığında ben onu uyardığım zaman kalbime şu düşünceler gelir. Acaba bana küser mi, darılır mı diye. İşte bunu yeneceksin. Allah için yaptığında, çünkü onun küsmesi darılmasından sana ne? Küserse küssün, darılırsa darılsın. Sen Allah ile darılma. Allah sana öfkelenmesin. Eğer Allah ile bağı korursan, Allah seni sevdirecek zaten. Ama Allah'ı unutursan, insanları sevdirmeyi kendin elde etmeye çalışırsan, ben yapayım, insanlarla gönüllerini ben edeyim dersen bunu asla beceremezsin. Çünkü kalpler Allah'ın elindedir. Rahman'ın parmakları arasındadır. Allah bunları evirip çevirir diyor kalpleri. Dilediği gibi evirip çevirir. O halde ne zaman ki biz Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazandıracak işlerle bunları hedeflersek, o zaman kardeşlerimizle de aramız düzgün olur. Ne zaman ki ondan bir beklenti veya ondan çekindiğimiz bir şey sebebiyle hakkın gereğini terk edersek, bilin ki çok geçmez böyle bir dostluk en kötü düşmanlığa döner. Burada olmazsa ahirette. Ayetlerinde açık açık anlatıyor. Dostum dosttan kaçtığı gündür. Hangi dost? Ne olaydı ben de peygamberle beraber yol tutaydım diyen. Pişman olan böyle bir pişmanlık duyacak. Ne olaydı peygamberle beraber yol tutaydım. Sünnet ile beraber gitseydim. Sünnetin gittiği yerde gitseydim. Sünnetin döndüğü yerde dönseydim. Onun durduğu yerde dursaydım. Bunu diyen hariç, yani bunu gerçekleştiren hariç pişman olacak demek ki. Sünnet üzere gitmeyen pişman olacak. Bu Lut Aleyhisselam'ın kavmi İsra suresinde bildirildiği gibi, İsra suresinin 16. ayetinde bildirildiği gibi, biz bir kavmi helak etmek istediğimizde azgınlarına imkan veririz de onlar azgınlık yapar ve biz de onları azaplandırırız diyor Allah Azze ve Celle. Yani azaptan sakınmak istiyorsak azgınlarımızın imkan bulmasına fırsat vermeyelim. Azgınlarımız nasıl imkan bulur? Bu azgınlık nasıl orta aleni bir şekilde işlenmeye başlanır? Şuna göz yumarsın, buna göz yumarsın derken, o derken, o derken bir bakarsın büyük günahlar aramızda işlenir hale gelir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bizim hakkımızda haber verdiği şu şey gerçekleşir. Sokağın ortasında eşekler gibi çiftleşirler diyor. Ne zaman olur bu? Bu ümmet bizim hakkımızda söylüyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam bunu. O zaman da işte azabı hak eden bir toplum haline geliriz. Allah yardımcımız olsun. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente ve estağfuruke ve etûbü ileyk.